Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
فجر سوره 15 ila 30. ayetler. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa Rabbim beni önemsemedi der. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? İşte o zaman insan, keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir.
Dedi ki, alemi gezdim, ne rahat buldum, ne kimseyi rahat buldum. Diyene, kendinden el çekseydin, hem rahat bulurdun, hem alemi rahat bulurdun, dedi. İnsanın dışındaki mücadelelerin öncesinde içinde halletmesi gereken bir meselesi vardır. O da içindeki karanlık tarafla yüzleşmek, dünya ve akıbeti hakkında o karanlık tarafa layık olduğu muameleyi göstermektir. İçindeki düşmanla hesabını bir şekilde gören, dış dünyayı daha sağlıklı değerlendirme imkanı bulur. İçini düzeltmeyen ne dışını düzeltebilir, ne de dışta düzgün bir muamele görebilir. Buğzu olmayanın imanı da olmaz. Allah Resulü, bir kötülük görenin nasıl davranması gerektiğini bize öğretmiştir. Buna göre o kötülük önce elle düzeltilir. Buna güç yetirilemezse dille düzeltilir. Bu da olmazsa buğz edilir. Buğz, kalben o kötülüğün karşısında olduğumuza dair içimizde sergilediğimiz kararlılık ve muhalefet hissidir. Peygamberimizin imanın en zayıfı diye nitelendirdiği buğz, aslında yokluğuyla imanın da yokluğunu gösteren bir duygudur. Dedi ki, herkesin hak dediği yerde vazife yetim kalmış demektir. Hukuk sadece haklar demek değildir. Hukuk aynı zamanda sorumlulukları da içerir. Başkalarıyla yaşamak sadece haklarını değil, vazifelerini bilmeyi de gerektirir. Hakkının peşine düşen insan, öncelikle talep ettiği hukuk çerçevesinde kendisine düşen vazifeyi yerine getirip getirmediğine bakmalıdır. Her şeyin zevale gittiği bir dünyanın dengesi ancak kemale yönelik gayrettedir. Kainatta düzenden düzensizliğe doğru ivmesi artan bir akış söz konusudur. Buna zeval dersek, her şey kendisine biçilen kader çerçevesinde yok oluşa gitmektedir. Böyle bir ortamda iyi, güzel ve doğruya dair mücadele bir kemal mücadelesidir. Kemal mücadelesi bir nevi suya karşı yüzmek olarak tabir edebileceğimiz daha iyi ve olgun olma çabasıdır. Kavganın da edebi var. Her şeyin edebi olduğu gibi kavganın da edebi vardır. Bu edep de yarın Hak divanında hasmınla yüz yüze getirileceğine dair endişeyi hep muhafaza etmektir. O ortamı akıldan hiç çıkarmayanlar kavgalarını bu endişeyle yapar ve haddini hududunu bilmek manasındaki edebi hep muhafaza ederler. Haberi içinden al. İnsanda vicdan denen şaşmaz, yanılmaz bir pusula vardır. Hak'tan ihsan edilmiş bu pusulanın kaderimizle künhüne vakıf olamayacağımız esrarlı bir irtibatı bulunmaktadır. Dahası vicdan yolculuğumuzun devam etmesi için gereken enerji, heves ve iştiyakın da kaynağıdır. O yüzden içimizdekinin bize fısıldadıklarına dikkat kesilmek, yolculuğumuzun selameti açısından şarttır. Dedi ki, ifşa olan imha oluyor. İfna olansa ihya. Zamanımız gösterme ve görünme üzerine kurulmuş. Var olmanın ve varlığını devam ettirmenin göstermek ve görünmekten geçtiği zannediliyor. O yüzden en olmadık durumlar fahş ediliyor, sır olarak kalması gerekenler umuma mal ediliyor. Halbuki sürekliliğin ve diri kalmanın yolu ifşadan değil, ifnadan, yani örtmek, yok göstermek, gözükmemekten geçiyor. Mum gibi ol ama mum gibi olma. Büyüklerden bir tanesi kendisinden nasihat isteyen öğrencisine işte bunu söylemiş. Öğrenci ne demek istediğini anlamadığını ifade ettiğinde ise şu izahı yapmıştı. Mum gibi ol ki herkesi aydınlat. Mum gibi olma ki kendini karanlıkta koyma. Dostlukta şüphe varsa dostluk yok demektir. Dostlar, kendileriyle kendimizi seyrettiğimiz aynalardır. O aynada artımızı eksimizi görür, kendimize çeki düzen veririz. Kendimizi göremediğimiz ya da eksik gördüğümüz aynaya güvenebilir miyiz? Güvenemediğimiz ayna yok hükmündedir. Dostluk da böyledir. Şüphe onun yokluğuna delalet eder. Aşkın ispatı infaktır. Aşk, sevilenle tek vücut olma, ona kendini feda etme şeklinde ortaya çıkan aşkın bir sevgi hali, infaksa varlığından vermektir. İnsanın varlığı sadece maddiyatla ölçülmez. Aşk, hangi anlamda olursa olsun, varlığını sevilenin yoluna sermeyi gerektirir. Aşkının yoluna neyi varsa feda edemeyen, aşıklık iddiasında bulunmamalıdır. Dedi ki, cahil için en iyi iş susmaktır. Fakat bunu bilseydi cahil olmazdı. Cahillik bilmediğini de bilmemektir. Bilmediğini bilen ya bunu gidermek için gayret eder ya da susar ve bilenin konuşmasına fırsat verir. Ama her iki halde kendini bilmek nev'inden değerlendirileceği için bu hallere sahip olana cahil denmez. O yüzden cahilin susması çok zordur. Alim o kişidir ki alemi tek bir alamet olarak görmüş ve ona alem kılmıştır. Bilmek aslında tek bir şeyi bilmektir. İlim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı sözü de buna delildir. Alem, bütün çeşitliliğine rağmen o tek bilinenin bir alameti ya da işaretidir. Alim, bunu bildiği için nereye baksa, görse, işitse ve anlasa onu esas bilene alem yapar. Versin diye değil, razı olsun diye ibadet et. Allah bütün insanları ve cinleri kendisine ibadet etsinler diye yaratmış. Bunun karşılığında bir takım mükafatlar vaat etmiş. Diğer taraftan da yaratılış gayesine uygun yaşamayanları da ceza ile tehdit etmiştir. Yapanın ya da yapmayanın karşılığını muhakkak alacağı bu sözleşmede aslında esas iş hiç yokken bizi var eden, varlığından haberdar eden ve nimetleriyle perverde eden Rabbimizi razı etmektir. Onu razı etmek en büyük kazanç. Bu niyetle ibadet etmekse en ulvi yoldur. Dua aynı zamanda plandır. Duamız en büyük sermayemizdir. Yapılan her dua kişinin niyetinin ve istikametinin en açık ve net göstergesidir. Neyi istiyorsak aslında ona dair bir hareket planı da tasarlıyoruz demektir. Çünkü her istediğimiz ne olacağına ya da ne olması gerektiğine dair bir öngörü mahiyeti de taşımaktadır. Alim doğruları, arif yanlışları bilir. Alim bilen, arif sezen kimsedir. Doğruları bilmek ilim tahsiliyle mümkündür. Kitaplar bunları yazmıştır. Ama hayat kitaplarda yazanın ötesindedir. Çok zaman doğruyla yanlış birbirine karışır. Arif neyin doğru olduğunu alime göre bilgisi az olduğu için bilemeyebilir. Ama kalbi bir seviyesi olduğu için neyin doğru olmadığının farkındadır. Seni Rabbine ulaştıran bir düşman, ondan alıkoyan bir sevgiliden daha hayırlıdır. Amaç Rabbe erişmektir. Bunun nasıl olacağını tayin bizim işimiz değildir. Kimisi buz yani düşmana karşı duyduğu öfkeyle yol alır, kimisi de muhabbetle. Allah için olduktan sonra buz da muhabbet de birdir. Eğer ilki netice verecek, ikincisi oyalayacaksa buz muhabbete tercih edilir. Çünkü iş Allah'a ulaşmaktır.
isyan bekliyorlar ya Kerim affı gufran. Medet ya şehri Ramazan, merhaba. Gökten bize rahmetine, kalbimize şefkat gele yarın bize şefi olan mağfuran merhaba. Müminlerin bayramısın, dertlilerin dermanısın, hakkın bize ihsanısın. Mahir Ramazan, merhaba.
Erkam'da sahur vaktinde bu geceki misafirimiz Profesör Doktor Ömer Çelik. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli hocam.
İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim.
Tabii sağ olun. Sizi hem Erkam Radyo'daki dinleyicilerimiz hem de efendim bizim camiamız diyelim çok böyle severler, bilirler, tanırlar. Kur'an'a yönelik hizmetiniz, Allah razı olsun. Özellikle meal çalışmanız hocam. Onu siz öyle meal diye mi ifade ediyorsunuz yoksa?
Yani
tefsir çalışması.
Muhtasar tefsir.
Muhtasar
yani
tefsir
ismi diyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsiri. Hem meal var hem de kısa tefsirlerde olduğu için.
Onu bizim İslam İhsan ekibi de aynı zamanda internete de geçirdi değil mi hocam?
Evet geçti.
Dolayısıyla
evet,
oradan da aranabiliyor. Kur'anlemeali.com.
Com'dan ulaşılabiliyor.
Çok rahat ulaşılabiliyor.
Evet.
Allah razı olsun hocam bugünkü teklifimizi kabul ettiniz.
Teşekkür ederiz.
Sizin için şeyi sorarak başlayalım. Sahur, iftar, Ramazan sevinci. Bunlarla ilgili biraz böyle çocukluğunuzda da. Şimdi eskiden hani şöyle bir şey vardır hocam. Ya çok böyle eskiden Ramazanlar iyiydi ama şimdi pek tadı kalmadı derler. Aslında o arkadaşların kendilerinin tadının kalmadığı düşünebileceğiniz bir ifade de olabilir.
Benim tam aksine yani günden gün daha da tatlanıyor yani sahurlar, iftarlar.
Maşallah.
Aklımız başımıza geldikçe, Ramazan'ın kıymetini anladıkça.
Çok
yani
güzel.
Orucun, iftarın, teravihin, sahurun, o tür şeyleri insan biraz daha manevi hazırlığın lezzetini hissetmeye başlayınca daha da anlamı artıyor, daha da güzelleşiyor. Ben nerede kaldı eski Ramazanlar, eski iftar demiyorum.
Yani, nerede o gelecek Ramazanlar mı diyorsunuz?
Yani hep yani biz geçti 11 ay geldi mübarek Ramazan diyenlerdeniz. Ama
çok
şimdi
güzel.
Bazen de bunu böyle espri olsun diye tersine söyleyenler de var. İşte geçti mübarek 11 ay geldi Ramazan diye böyle esprisi yapanlar var. Biz öyle değiliz hocam.
Değiliz değil mi? Maşallah.
Biz Ramazan'ı özlüyoruz. Hakikaten kıymetli Lütfü hocam. İnsan biraz böyle zülsin yani yaşlanınca biraz efendim vakit geçince biraz da efendim dünyanın işte bu hırgürde efendim onu rahatsız etmeye falan başlayınca yani kendi şahsım adına söylüyorum yani Ramazanları özlüyorum. Yani tabi Evliyaullah'ın yaptığı gibi böyle işte 6 ay Ramazan bitince 6 ay onun efendim tesiriyle devam eden sonraki 6 ay beklemeye girenlerden değiliz. Yani o kadar da fazla
iddia sahibi değilsiniz en azından Ömer abi.
O kadar fazla öyle iddia edelim. Fakat yani şöyle işte Recep Şaban Ramazan mübarek bir gelse bir ulaşsak o Ramazan'ın bereketini bir kavuşsak tarzında düşük şeyde de olsa seviyede de olsa böyle bir son birkaç yıldır diyelim yani işte 3 yıldır 5 yıldır falan bir beklenti şeyi elhamdülillah var. Güzel bir şey yani, o hayra alamettir inşallah.
Evet Ömer abi, siz Artvin Yusuf Eli'ndensiniz.
Evet efendim.
Orada bir böyle köyde mi geçti çocukluğunuz, bir kasada mı, kasabada mı geçti?
Köyde.
Nasıldı sahurlar?
Köyümüzün ismi Irmak Yanı. Evet. Niye Irmak Yanı? Çünkü Çoruh Nehri'nin hemen kıyısında.
Bizim evin, orası zor bir coğrafya değil mi Ömer abi?
Zor bir coğrafya tabii. İşte biz o zor coğrafyanın insanlarıyız. Yani biraz bedevilik de vardır.
Estağfurullah.
Ondan sonra hatta benim elimle falan benim Mustafa yapanlar ya sen biraz sert gözüküyorsun falan derler. Hatta efendim rahmetli Bursalı Hüseyin amcayla da efendim bir hatıramız oldu öyle.
Öyle mi?
Bir Mustafa yaptık, dokundu tabii gözleri görmüyor ama ondan sonra dedi ya bunlar dedi efendim çok dedi efendim sert eller nereden falan dedim Artvin'den falan. Ondan sonra o zaman da Kırgızistan'a falan gidecekti. Ta sen oraya yakışırsın falan diye bir işaretle evet, evet. Falan.
Şimdi bulundu. Bir şey de var ya bu sahabeden bir tanesi böyle toprak işleriyle uğraşan birisi. Böyle hakikaten elleri nasır bağlamış. Allah Resulü de böyle dokununca sen ne iş yapıyorsun diye sormuş. O da anlatmış efendim böyle çoluğumun çocuğumun maişetini bu şekilde topraktan. İşte demiş bu eller Allah'ın sevdiği eller deyip o elleri bir de öpmüş Ömer abi.
Evet yani biz ya da o elleri biz tabii o işte odundur, yapraktır, efendim tarladır, efendim taştır, duvardır o şekilde falan. Çok böyle amelilik yaptık yani.
Ramazanlar nasıl geçerdi Ömer abi o
şimdi,
coğrafyada?
Şimdi tabii Ramazanlar tabii çocukluğumda hatırlıyorum biz tabii erkenden başladık oruç tutmaya. Yani herhalde ilk oruç tuttuğumuz zaman 10-11 yaşlarında falan vardık. İşte ailemiz demek ki oruç şeyi falan hassasiyeti var demek ki. Beklerdik çünkü bizde kahvaltı kültürü yoktur. Bizde yoktu yani. Ben liseyi bitirinceye kadar ben kahvaltı nedir bilmem. Yok çünkü kültür yok. Sabah okula falan giderken işte bir ekmek falan bir şey bulursa götürürüz değilse aç gideriz. Ama akşam yemeği kültürümüz falan vardı. Ama Ramazanların sahur kültürü vardı.
Evet.
Şimdi böyle olunca.
Tamam. Ya Ramazan güzel bir şey o zaman.
Demek ki biz Ramazan'a o zamandan bu sahur bereketiyle, sahur vesilesiyle biraz böyle şeyi duymuşuz yani. Duymuşuz.
Biz Ramazan'ı sahurla sevdik
tabii
diyorsunuz.
Tabii şimdi oruç tutmaya başlayınca kadar bizi sahura kaldırmazlar. Çünkü sahur özel bir şeydi. Yani sahura kalktığınız zaman gibi işte rahmetli annem diye bir şey yapardı yani sahur. Ya bir kuyumak yapardı, bir çorba yapardı ki insanlar oruç tutacaklar. Dolayısıyla eğer bizim yaşımız oruç tutmaya efendim tutmuyorsa, yaşımız ona denk gelmiyorsa kafamızı yorgana kaldıramazdık. Kaldırmak isterdik. Bilirdik ki efendim sahur var. Sahurda efendim böyle biraz
hafif özel bir yemek var
falan vardır. Kafamızı kaldırsak da birisi hemen şöyle efendim dokunup kafamızı yorganın altına sokarlardı. Onun için beklerdik yani ne zaman bizim oruç tutma vaktimiz gelecek de
evet.
Ramazan'da sahur vakti kalkıp işte oradan yağlı malı şey yapacağız falan diye. Onun için sahurların öyle bir bereketi vardı. Ama Allah affetsin diye bazen de bizim yaylada oruç tuttuğumuz zamanlar oldu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın affına sığınırız. Şimdi ambarlarda kaldığımız da olurdu yaylalarda. Şimdi ambarların bir kapısı vardır. Onun pencereleri falan yoktu Lütfü abicim. Kapıyı kapattığınız zaman 24 saat gece anlamına gelir.
Evet.
Şimdi orada hatırlıyorum. Bir gün şimdi efendim, sabah kalktığımız zaman ya şimdi ambarın kapısını açarsak güneş falan doğmuş olabilir. İyisi hiç kapıyı açmadan şöyle biraz bir sahur yapalım falan diye. Bir iki defa kapıyı açtığım zaman güneşin bayağı yükseldiğini falan gördüğümü hatırlıyorum yani ama bu yani biraz tabii biraz şey oldu.
O göz yanılmasıdır Ömer abi.
Tabii belki çocukta yanlış hatırlıyor olabilirim.
Göz yanılmasıdır Ömer abi. Şimdi Ömer abicim tabii hakikaten çocukluğun bir ayrı kendine göre bir hatırası tatlı tadı oluyor. Sizin Kur'an'la buluşmanız nasıl oldu Ömer abi? Şimdi ailenizin katkısını bahsediyorsunuz. Allah razı olsun. Sahuru bize sevdirdiler. Dolayısıyla biz sahura özlem duyduk. Ramazan'ı öyle sevdik. Kur'an'la peki nasıl bir taarrufunuz vardı?
Ya benim Kur'an'la tanışmam çok geç oldu.
Öyle mi?
Tabii tabii çok da zor oldu. Yani o da Allah'ın takdiri diyelim yani. Aslında benim rahmetli ablam yakında vefat etti hocam. Bir iki sene
falan
oldu. Rahmeti vesile olsun. Allah rahmet eylesin. Benim 2 yaş büyüktü. Ben 6 yaşındaydım. O işte ilkokul 1-2'ye falan gidiyordu. 15 tatilde köyün imamı çocukları topluyordu, onları okutuyordu. Ama ben okula başlamamışım yani, ilkokula başlamamışım. Elime bir elifba verdi. Dedi ki, Ömer dedi, çok da yaramaz bir çocuktum. Öyle hatırlıyorum kendimi. Ömer kardeşim ya gel, hoca Kur'an-ı Kerim okutuyor. Sen de bizimle gel, sen de başla. 6 yaşında, çok güzel bir yaş aslında. Fakat dakika bir, gol bir. Acayip bir gol attım ve gol yedim. Bu benim Kur'an-ı Kerim'den tam efendim 6 sene uzak tuttu. Tabii. İşte köyün imamıyla bir kavgamız oldu 6 yaşında.
6 yaşında.
Evet, o da efendim. Bir espri yaptım yani. Yani o mecliste Kur'an-ı Kerim okutuyor. İşte kış mevsimi sobayı falan yakmış. Odanın bir tarafında erkek talebeler 7'den 15'e kadar. Bir tarafta kız talebe 7'den 15'e kadar falan. O biraz gençler de hafif böyle kıpırtılar falan başlamış. Öyle o zamanki intibama göre falan böyle. Şimdi hoca birisini okutuyor. Çocuğun ağzı harfleri çıkaramıyor. İşte aluh batasa diyor falan böyle. Hoca izah ediyor. Oğlum kalın okuma işte elif, b, t, d falan. Yine anlamıyor. İşte hoca tekrar falan başladı. Dedi ki işte oğlum işte sesin yumuşağı güzeldir. İşte kilimin yumuşağı güzeldir falan. Böyle. Yumuşaktan falan gidince ben de orada 6 yaşındayım. Dedim hocam desene her şey yumuşağı güzeldir falan deyince. Bizim o oğlanlar kızlar koptular tabii. Onlar çünkü... Sözüm farklı.
Sizi de orada tard ettiler.
Ya doğru. Şimdi hoca kalktı. O da odunu kaptı. Peşime koştu. Allah selamet versin. Hayatta imam dayı. Adamın ismi Muharrem olduğunu da daha ileride girince öğrendim. O da ayrı bir
şey. İmam dayı diye mi biliyordunuz?
İmam dayı diye. Sonra odun aldı koşunca peşime. Nerede zil dedi sen ortada karıştırdın falan diye. 6 sene öyle.
6 sene uzak kaldınız.
Hiç elime bir şey almadım.
Allah Allah. Bu da ne kadar önemli yani ne kadar önemli değil mi?
Ya,
sevdirmek
ya
meselesi.
Ben de 6 yaşındayım yani espri yapabilirim. Ya. Yani, 6 evet. Çocuğum falan. Ya. Sen evet. Niye odun alıyorsun kardeşim niye koşuyorsun falan ama 6 yıl hocam hiç. Kur'an dediğimi böyle kafamı çeviriyordum. Ben dedim bu işte yokum falan diyordum falan. İyi o da güzel hocam. Gittik İmam Hatip başıldı. Birinci sınıfa gittik. İltes'e gittik.
Yine Elif Bay'ı koydular önünüze.
Öyle koyduk. Elif hocam. Yani 6 seneden sonra ilk defa önüme lafı koydu.
Evet.
Dağıttı, aldık kitabı falan. Nevid Sarı'nın en ufak kitabı. Efendim bir hoca bize derse gelmiş ama adam tekmeci Mehmet olduğunu ben sonradan öğrendim. İkinci gün tabii hemen öğrendik. Biz ödev verdi. Şu 5 sayfa, 5'er defa yazın gelin. Ya biz de kadar uzak yoldan gelmişiz, yorulmuşuz falan. Gittim bir defa yazdım. Ertesi gün derse geldi falan. Nerede dedi. Şey. Bir baktı hocanın elinde şu kadar sopa. Bir defa yazmışım tabii. Hoca bana efendim bir giriştirdi. Lütfen abicim ağzını yazın çok mu yersin? Ömrümde yani o güne kadar ondan sonra öyle dayak bir daha hiç yemedim. İnşallah.
Bir daha da yemezsin.
Zebanilerin dayağını yemeyiz yani. Ya o kardeşim beni bir dövdü. Yetmedi sınıfın ortasına aldı. Beni yani tekme tokat böyle perişan etti.
Allah Allah.
Ama Allah razı olsun o rahmet tokatı oldu. Yani birinci hocanın şeyi biraz kızgınlığı demek ki efendim içtenmiş ben uzaklaştım. İkinci hocanın efendim kızgınlığı ve dövmesi yani iterek değil çekerek yapmış ki ben elhamdülillah 3 günde salı, çarşamba, perşembe günü efendim Kur'an-ı Kerim'e başladım.
Hay maşallah. İşte. Ömer abi sizin hafızlık süreci de çok hızlı oldu zannediyorum evet. Değil mi? Ne kadar zamanda oldunuz
şimdi
Ömer abi?
Şimdi efendim hafızlı 4 hattimde olduk Lütfü abicim. 4 hattim yani 5, 10, 15, 20 efendim 4 hattim yaptık ve hafızlı birinci fasıl olarak yani hafızı ezberlemek olarak bitirmiş oldum.
Yani dört hatim şimdi bilmeyenler kıymetli dinleyicilerimiz için
şöyle,
söylemiş olalım.
Yani önce her cüzün son 5 sayfasını, evet. 5'er sayfa. İkinci dönüşte 5 eski, 5 ham sayfa, 10'ar sayfa. Üçüncü dönüşte efendim 5 ham, 10 eski sayfa, 15'er sayfa. Dördüncü efendim hatimde de 5 ham, 15 efendim eski sayfalar, 20 sayfa. Hocaya okudum bitirdim.
Ne kadar süre tuttu Ömer
bu? Yani 4,5 ay tuttu çünkü efendim hoca 15 gün umreye gitti arada.
Evet.
Hoca umreye gitmeseydi biz efendim 4 ay bitmiş olacaktı.
4 ayda hafız olduk elhamdülillah.
Çünkü cumartesi pazar gününe devam ettik çünkü hocayla.
He devam ettiniz.
Ara vermedik.
Tamam tamam Ömer abi. Ömer abi bunun peki ortalaması nedir? Hafızlığı.
Bunun ortalaması yani genel şeye baktığımız zaman işte efendim günde bir sayfadan işte arada şey falan olunca diyeyim ki böyle diyeyim ki hafta sonları falan şu olabilir. Yani ortalama yani itidali 2 senedir.
2 senedir.
Tabii iki senedir.
2 senedir itidali.
Yani ortalama 2 senedir. Mesela diyelim ki Diyanet'in Kur'an kurslarında diyelim ki şeylerde falan işte bir sene çocuk Kur'an-ı Kerim'in yüzüne okunmasını öğrenir. İşte efendim tecvidin şunu bunu hafızlığa başlar. İstisnası olur. Bazı talebe çok zeki olur. Onlar efendim bir senede 6 ayda yapamayabilir ama genel diyeyim ki yüzde diyeyim ki 75-80 ortalama 2 yıldır. Hem de daha kuvvetli olur tabii. Yani evet. Bizim yaptığımız hafızlık biraz istisna bir şey oldu.
Evet. Yaşınız da biraz ileriydi sanki Ömer abi. Kaç ilahiyatta mı yaptınız
tabii, o iş? Tabii ilahiyat birinci sınıfta işte o zaman işte
18 yaş.
18-19
yaşlarında yaşta, evet tabii, çok güzel aslında hani ya o iş bitmiş artık geçti denebilecek bir yaş gibi gözükür aslında değil mi?
Yani o da tabii işte bir bayan öğrenci benim hafız olmama vesile oldu. İşte hoca onun bir reklamını yaptı. Dedi ki bu bayan öğrencimiz geçen sene işte Eylül'de başladı şeyde bitirdi falan diye ders ortamında onun reklamını yaptı.
ben niye yapamayayım?
Deyince biraz hem bizim şeyimizi, hırsımızı kamçıladı. Hem şey yapalım, niye yapamayayım?
Herkesin bir damarı var Ömer abi.
Damar için. Ya oradan biraz o teşvik edici oldu.
Evet, bu da üçüncü şok olmuş size.
Yani biraz şoklar tabii. Üst üste oldu. Yani şoklar. Yaşadım. Evet. Benim üçüncü şok beni efendim hafız yapmış oldu.
Hafız yapmış yani. Oldu. Evet. Ömer abi peki bu meal tefsir çalışması nasıl oldu? Onda da bir şok mu oldu yoksa yine?
Yani meal tefsir çalışması da yani şok denebilir buna. Fakat yani biraz zihnimizde vardı. Yani tefsir evet. alanında çalışıyor olmamız hesabıyla. Yani şey hep hafızlık yıllarında sürekli işte zihnimizde işte meallere bakıyoruz. Bu falan beğendiğimiz oluyor. Şöyle olsa daha güzel olur tarzında bir imali fikir tabii o süreçten başlamış oldu. Yani biz meal tefsiri yazmaya işte 2007 yılında başladık. 2008'in efendim Şubat'ında başladık. 2013'te yayınlandı. 6 yıllık bir süre sürdü ama
maşallah.
Bunun alt tarafında diyelim ki efendim bir 20 yıllık, 25 yıllık bir imali fikir var şüphesiz.
Evet, yani evet.
O tefsiri okuyorsun, kimisi uzun geliyor, bunu okuyorsun kısa geliyor. O efendim bakıyorsun meal işte efendim eksik geliyor falan. Sürekli ya yazsam acaba şöyle mi yazarım, böyle mi yazarım tarzında bir imali fikir. Yani zihnimizi o şekilde efendim yani kurgulama söz konusu olmuştu. Öyle söyleyelim. Evet. Yoksa bir anda hemen aradan 20 sene geçti. Oturdum yazayım tarzında. Bu tür büyük çalışmalar öyle o öyle bir zeminde ortaya çıkmaz.
Ömer abi Allah razı olsun. Hakikaten her gün bir ortak bizim grubumuz var. Siz orada paylaşıyorsunuz. Nükteler şeklinde bir ayetin izahını. Baktığımda gerçekten bazen modern ilmin bulguları, bazen efendim bizim tasavvufi tefsirlerdeki o nükteler, bazen efendim sahabeden, ashabtan rivayetler. Yani böyle çok ilginç, böyle geniş bir müktesebattan beslendiğimiz elhamdülillah. Bir de tabii hüdayi bereketi, buraların da güzelliklerinin böyle hissedildiği satır aralarında çok güzel bir çalışma olmuş. Allah razı olsun.
Cümlemizden Ömer inşallah. İnşallah öyle bir şey olur.
Erkam yayınlarından çıkmış değil mi? Tam ismini de söyleyelim. Belki
Erkam
edinemeyen.
Şöyle, Hakk'ın daveti.
Hakk'ın daveti evet.
Kur'an-ı Kerim meal ve tefsiri.
4 cilt değil mi Ömer abi?
5 cilt.
5 cilt.
5 cilt. Hakk'ın daveti ismi de tabii çok isimli üzerine durduk. Osman Efendi Üstadımızın tercihi oldu isimler arasında.
Hakk'ın daveti.
Çünkü o ayet-i kerimeden mülhem bir isim oldu. Rahat suresindeki efendim işte 13. ayet-i kerime olacak. Lehu davetul hak.
Ha,
yani Hakk'a evet. davet Allah'ın hakkıdır.
Evet.
Yani Hakk'a davet etme Allah'ın
ona ait.
Ona aittir yani. Ona evet. aittir. Buradan efendim Hakk'ın daveti Allah'ın daveti. İşte efendim Hakk'a davet gibi böyle birkaç efendim güzel doğranına gelecek bir ismi tercih etmiş olduk.
Ömer abi şimdi bu tahrir ya da telif işlerinde böyle hani ya gayet güzel tıkır tıkır tıkır gittiği yerler olur ama tez yazma süreçlerinden biliyoruz akademik. Bazen tıkanırsınız. Böyle bir süreç yaşadınız mı Ömer abi? Bu tefsirle
muhtasar tefsir yani çalışması. Şokla ilgili ben bir şey söyleyeyim lütfen hocam. O zihni yani zihni çalışmadan sonra tabii Osman Efendi hocamız yani böyle bir çalışma yapılmasını aslında uygun gördü. Bir ekip çalışması olsun dedi. Bir ekip kurduk. Ekiple biraz bir müddet çalışmaya devam ettik. Ekibin şeyinin de efendim Ömer Hoca sen bu işin başında ol diye şey yaptı. Neticede efendim bu iş benim omzumda kaldı. Öyle söyleyelim yani kısa evet. geçelim orasını.
Evet.
Kaldı hocam sen devam et dedi kuzum dedi. Şimdi efendim fakat hocamız bir gün efendim konuşurken kuzum dedi bu dedi muhtasar bir şey olsun dedi ama dedi sen bunu 6 ayda bitir dedi. Evet yani şok yani esasen. Evet.
Şok bir şok da bu.
Tabii şoka. Yani işin başlangıcı da Adem Ergül hocamızın efendim Arafat'tan telefonuyla başladı yani. Biraz da işin biraz
evet.
hafif manevi tarafına da
evet, evet.
biraz ruhani biraz tasavvuf tarafına dokunalım. Yani oralarda konuşulmuş oradan bir telefonla aslında
güzel.
Bir hareket başlamış oldu. Bu teberrüktür aslında bu.
Tabii tabii
yani,
aynen.
Evet, teberrüktür söyleyelim. Ne diyor kuzum 6 ayda bitir dedi. Şimdi çıktım geldim masanın başına oturdum zaten çalışıyorduk. Şimdi bir taraftan çalışmaya bakıyorum. Bir taraftan hocamın sınavına bakıyorum.
Altaya bakıyorsunuz.
Bir de altaya falan bakıyorum. Diyorum ya bu dünya kanunlarında bunun efendim olmazsa bir defa yani muhal üstü muhal bir şey yani. Fakat bu sözü bana söyleyen insan sıradan bir insan değil yani. Yani ilmi bilen, Kur'an-ı Kerim bilen, tefsiri bilen yani bizden çok okuyup bilen insan onu da biliyoruz. Yani yoksa ya bu adam bu işi bilmiyor bir şey söyledi ama yani herhalde öyle... Ağzından çıkan kulağı...
Ya bir tür motivasyon bir an önce bitir tarzında
gibi,
bir gaz gibi değil.
Değil yani. Değil değil. Yani evet, öyle evet. O gaz da efendim hakikaten o da değil evet. falan. Dedim mutlaka bunun hikmeti vardır. Bir oturdu çalıştık tamam hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. 6'ya geçti lütfen abicim biz Fatiha'yı bitirdik. Bakara'dan da işte efendim 8-10 sayfa falan yazdık 6'ya gitti. Geride var hala efendim 600 sayfa Kur'an-ı Kerim efendim 590 sayfası duruyor yani.
Evet.
Hocamız şey yaptı. Yani dedi kuzum ne yaptın dedi. Altı bitirdim dedi ya.
Hadi bitti efendim.
Ciddi ciddi soruyor ama yani. Dedim efendim işte şeye geldik. Bakara suresinin işte efendim 70. ayetlerine falan işte bir 8-10 sayfa falan yaptı. Fena sayılmaz dedi. İnşallah bir sonraki altayı bitirirsin falan. Hadi bakalım koştur falan.
Demek ki onda bir
falan.
Strateji değil mi Ömer abi?
Yani ya. Strateji olduğunu zaten bir müddet hemen anlattık zaten.
Anladınız evet, evet.
Şimdi bir yıl öyle çalıştık. Bir yılda efendim aşağı yukarı bir 4-500 falan gittik. Dedi ki kuzum fazla kendini hırpalama biraz bu iş uzun sürer dedi. Evet. Yavaştan şeyi indirmeye falan başladı. Evet. 2 yıl geçti falan. 3 yıl geçti. Kuzum dedi fazla acele etme dedi. Çünkü bu işler çok acele yapacak şeyler değildir dedi. Ama artık biz dönülmeyecek bir noktaya gelmiş
evet,
olduk.
Güzel.
Buradaki hocamızın esprisinin işe başlangıcında çok sıkı sarılmak gerektiğini, bitireceğim azmiyle başlamak gerektiğini, ya yani bir başlayalım. Olursa olmazsa olmaz falan dersen bu işin yatacağını, devam etmeyeceğini, bir işi başarmanın tekniğini ve şeyini, stratejisini öğrettiğini ben evet, anlamış oldum.
Evet, evet.
Aslında bu söz şeye de uygun. Buraya Lütfü Hocam Ebu Gudde rahmetli efendim, Abdülfettah Ebu Gudde gelmişlerdi. Bir konferans verdiler İlam'da. Biz de katıldık. Hoca sözüne bir Arapça beyitle başladı. Ben çok fazla bu şiir işten fazla kafam basmaz. Beyit takı tutamam ama o zaman benim kafama yapıştı bu hocanın söylediği beyit. Men lem tekün lehu bidayetun muhrika lem tekün lehu nihayetun müşrika. Eğer bir insan bir işe işin başında dört elle, aşkla, ateşle efendim başlamazsa sonucunda çok aydınlık, çok bir başarılı sonuç olacakmaz.
Evet. Evet.
Yani mesele bu.
Evet.
Ama şimdi hangi işe başlarsak yani hem güzel
dört
niyetle,
elle sarılmak gerekiyor.
Dört elle.
Sonra iş sizi bu sefer götürmeye
tabii,
çalışıyor değil mi Merhaba?
Şimdi eğer ona şimdi o dönüş noktaya geldiği zaman bu kez iş seni çekmeye falan başlıyor.
Evet,
diyorsun
evet.
Artık ben bu işten dönemem kardeşim evet. Falan tarzında böyle evet. Olmuş oluyor.
Erkan Medya'mızın kıymetli dinleyicileri sahur vaktinde bereketli bir sohbetle devam ediyoruz. Muhterem Profesör Doktor Ömer Çelik abimiz, Marmara İlahiyat'ta tefsir hocamız. Hakkın Daveti isimli 5 ciltlik eserinden konuşuyoruz. Nasıl başladığından, nasıl efendim onun bir muhrika olarak başlayıp sonra müşrika bir aydınlatacak bir noktaya gelmesi elhamdülillah. Hakikaten ben şu an bakıyorum birçok coğrafyada da Ömer abi sadece bizim efendim Türkiye'de değil birçok gönül coğrafyamızda da sizin bu da eseriniz elhamdülillah benimsendi, alındı, dağıtılıyor, yayılıyor. Bu da bir bereket Ömer abi. Bu da çok güzel bir bereket. Yani bazen bir şey yazarsınız. Kalır orada o rafta. Yani birisi gelecek de o tozlu raftan onu alıp kullanacak. Ama böyle bir şeye vesile olmak o manada o da bir ayrı bir bereket yani.
Şimdi tefsirin yani insan bir şeyi sevdiği mi ondan konuşmak ister. Tabii bu tefsir bizim biraz gönül meyvemiz olduğu için falan böyle insan konuşmak istiyor. Orada ön sözünde yazdım. Ben şunu yazdım. Dedim ki benim hedefim şu. İnşallah Rabbim rızasına uygun kabul etsin bunu. Fakat dünyevi olarak benim efendim beklentim yine Allah'ın rızasına uygun olmak şartıyla okuyucularım beni arasınlar. Desinler ki ya hocam ben bir tefsiri baştan sona bitirmeyi hiç hayat vermiştim. Başladım bıraktım. Çünkü buna çok şahit oldum yani bu şekilde tefsirden okunmadığı şeyine. Böyle bir tefsir yazılmasına böyle bir düşünce de yine yardımcı oldu öyle söyleyeyim. Yani okuyucularım beni arasınlar. İşte mail yazsınlar, mesaj yazsınlar. Ya hocam yapamazdım bunu. Yapamadım bir türlü ama sizin yazdığınız bu mütevazi tefsirle efendim ben baştan sona bir tefsir okudum. Lütfen abicim şimdi 2013-2021'deyiz. Yani bir 8 sene falan oldu yayınlandı. Gerçekten efendim onlarca desem abartı olmaz.
Ne güzel.
Yüzlerce
ne
abartı güzel. Olur ama onlarca işte mühendisinden, doktorundan, diyelim ki ev hanımından, işte ev beyinden neyse esnafından yani ulaşıp bir şekilde ben baştan sona bitirdim.
Hay maşallah.
Efendim bunu bize efendim Allah müyesser kıldı yani iyi oldu. Sizin tesvesiyle oldu falan diye. Ön sözü yazdığım şey efendim elhamdülillah yaşamaya başladık.
Elhamdülillah. Allah Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin.
Hepimiz inşallah.
Daha geniş coğrafyalara, insanlara, gönüllere. Bir de Ömer abi tabii bazen de böyle bu iş yazarın hayatıyla mukayyet oluyor ama bazı eserler var ki onlara muhallet deniyor. Sizinki inşallah muhallet bir eser
olur. Duanız olur tabi. Sahur ve sahur bereketiyle inşallah.
Amin inşallah. Allah razı olsun. Hakikaten bu sahurda böyle gönülleri bize yön dönmüş kıymetli dinleyicilerimizin de inşallah böyle bir duası olur bu. Ömer abicim ben genellikle hep her misafirimize sormayı alışkanlık edindiğim bir soru var. O da özellikle siz Kur'an ehli olarak yani Kur'an'la uğraşan, Kur'an'la ülfet noktasında hani hem meslek itibariyle hem hobi itibariyle insanların hani modern tabirle söylersek Kur'an önünüzde sizin temel meşgale sahanız olduğu için belki bu soruyu sizin için cevaplamak zor olabilir. Yani onu da ihtirazi kaydımı baştan koyuyorum ama şöyle bir soru soruyorum genelde. Sizi Kur'an-ı Kerim'den en çok etkileyen ayet hangisi Ömer abi? Bu da böyle hemen bir şey olarak samimi cevap verin diye de arzu ediyorum doğrusu.
Tabii tabii. Beni Kur'an-ı Kerim'de en çok etkileyen ayet-i kerime, yani iki yönlü diyelim. Ya duygusal olarak etkileyen bir ayet-i kerime var. Bir de sosyal hayata dönük, özellikle iffet konusunda etkileyen bir ayet-i kerime var.
Evet.
Ben ayırayım ikisini.
Tamam.
Bir duygusal tarafını söyleyeyim. Bir de efendim bunu misafir söyleyeyim falan. Buyurun, ama bunlar beni gerçekten etkileyen ayet-i kerimelerdir. Duygusal olarak beni en çok etkileyen ve hatim indirirken sürekli geldiğim zaman gerçekten böyle içime dokunan efendim ayet-i kerime Tahrim suresi 11. ayet-i kerimedir. Nedir o ayet-i kerime? Estağfirullah ve daraballahu meselen lillezine amenu mraate firavun. Allah iman edenlere firavunun karısını örnek veriyor.
Evet, firavun, Asiyatun.
Firavun karısı beni çok etkiledi. Ama annemiz o. Asiye annemiz. İz kâlet Rabbi ibn li indeke beyten fil cennet. Rabbim demek ki öyle bir zulüm ve işkence altındaki o kadıncağız.
Allah Allah.
Biliyorum, evet. Olayı da biliyorum. O kadar yani artık yani şeyin o zulmün şeyin efendim böyle eziyetin tam böyle temelini ezilen yani bir ruh yani öyle bir kalp. Oradan Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. Diyor ki Rabbi ibn li indeke beyten fil cenneti. Ya Rabbi bana katında cennette bir ev nasip eyle. Ve neccini min firavune ve amelihi. Beni firavundan onun amelinden kurtar. Ve neccini min kavmi zalimin. Beni zalim oldu.
Yani o, tam bir çığlık değil mi efendim?
Yani çığlık.
Feryat yani.
Ya o çığlık öyle bir noktadan bir çığlık ki alem arşı titretiyor. Evet. Ve Cenab-ı Hak ona mukabele ediyor. Ve onu kıyamete kadar bütün müminlere örnek veriyor.
Evet.
Benim nezdimde Firavun'un hanımı Asiye müminler için örnek bir kadındır diye. Öyle evet. Bir insandır diye.
Evet, evet.
Oradaki o kadıncağızın efendim halini falan düşündüğüm zaman, tefekkür ettiğim zaman o beni böyle hala evet. Oraya geldiğim zaman beni etkiler. Bu. Ben diyelim ki kıymetli dinleyenlerimizi fazla ya nereden takıldın Firavun Hanım'la falan.
Yok o zaten bu şahsi bir soru merak.
Tabii tabii.
Yani buradan böyle
ama
bir.
Zaten Efendimiz Aleyhisselam diyor ki cennet hanımların şeyi efendim işte Hatice'dir, işte Asiye'dir, işte Meryem'dir Meryem falan diye de övüyor evet. Efendimiz. Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim açıkça övüyor. İffet noktasında sosyal hayat ve içinde bulunduğumuz hayatın İffet noktasında ne kadar Kur'an'dan, İslam'dan uzak olduğunu açıkça gösteren bir ayet-i kerime vardı Kur'an-ı Kerim'de. O da yine sevgili peygamberimizin eşleriyle ilgili bir evet. Ayet-i kerimedir. Estağfirullah. Ahzab suresi 53. ayet-i kerimenin bir kısmı. Efendimizin aile hayatından bahsediyor. Oradaki adaptan bahsediyor. Ve sahabeye bir talimat veriyor. Ayet-i kerime. وَاِذَا سَيَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَيْهِ حِجَابٍ. Ey bütün asap, bütün erkekler, Müslümanlar, peygamberin eşlerinden bir şey istediğiniz zaman, perde arkasından, duvar arkasından, onların yüzlerini görmeyecek şekilde isteyeceksiniz. Talimat bu. Bir tarafta, peygamberimizin eşleri, Ümmühatül Müminin ayetle bir defa sabit. Evet,
annelerimiz yani.
Bir tarafta, ashab-ı kiram, yani efendim.
Allah'ın razı olduğu insanlar.
En kutlu nesil.
Evet.
Bir taraftan bir talimat var. Onun isterken yüzünü görmeyeceksin.
Allah
tövbe neuzubillah ya. Ya Rabbim ben şimdi peygamberimizin eşinin.
Şuradaki sosyal hayata bakardım.
Annem, ya ben şimdi annemin yüzünü görsem ne olacak? Görmesem ne olacak ya? Benden bir şey, bir endişe mi var yani? Bir şey mi var?
Evet, evet.
Peşinden geliyor. İşte esas vurucu nokta burası. Zalikum atharu li kulubikum ve kulubihim. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz açısından hem de o kadıncağızın kalpleri açısından en temizidir.
En temizidir. Athar. Evet.
Kardeşim.
Evet.
Şimdi bu ayeti şimdi ilahiyatçı okuyacak. Ya bir şey olmaz. Kahrı. Erkek karışık marışık tamam şunu bu efendim. İşte ilahiyatı böyle, diyaneti böyle efendim. Şunu cemaati böyle falan. Ya kardeşim biz Allah'ın kitabına göre mi efendim bir hayat tasarlayacağız evet. Kafamıza göre mi?
Yani bir tarafta annelerimiz, diğer tarafta en güzel nesil.
Nesil.
Allahu Teala bunların bile perde arkasından konuşmalarını
istiyor.
Kalplerinin daha temiz olması açısından.
Ya kardeşim Allah istiyor. Bizim kalplerimizin ethar olmasını istiyor.
Tabii.
Evet. Olay bitmiştir.
Ya kalbi ondan daha iyi kim bilir Ömer
tabii.
abi?
Tabii.
Evet.
Yani sen Allah'ın huzuruna ethar bir kalple gitmek istiyor musun, istemiyor musun kardeşim?
Evet evet. Hakikaten Ömer abicim. Yani ben özellikle bu soruyu soruyorum ki çünkü etkilendiğimiz ayetler zaten.
Abi ben etkileniyorum.
Etkiliyor, etkileyen ayetler de oluyor
tabii,
yani.
Tabii.
O açıdan yani, Allah razı olsun.
Yoksa Kur'an-ı Kerim her ayet etkiler ama.
Evet.
Şimdi burada bizim inancımızı sorgulamamız lazım. Yani Kur'an'a inanıyor muyuz? İnanmıyor muyuz?
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın bize ne istediğini biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Cenab-ı Hak bize nasıl bir gönül istiyor? Nasıl bir kalbi selim? Nasıl bir temiz kalp? Biz o kalple Allah'a gidersek oradaki efendim işte nimetlere o zaman nail oluruz.
Evet.
Cenneti görürüz, cennet nimetlerini görürüz. Belki Cenab-ı Hakk'ı görürüz. Ama kalplerimizi efendim kirletirsek.
Evet. O kalbi selime ulaşmak.
Tabii. Kirletirsek o zaman neyi ne şekilde göreceğiz? Kendimizi evet. aldatmayalım.
Ömer abicim Allah razı olsun. Sizinle sohbete doyum olmaz ama sahur da malum bir an önce bitiyor. İnsanların tabii bir taraftan da sahurdan da bereketle yemek istifadesi noktasında sahurun bereketinden de istifade etmeleri gerekiyor. Son olarak Ömer abicim şimdi biraz önce bahsettiğiniz Kur'an tefsiri okumak isteyen için hakikaten Hakk'ın daveti çok güzel bir tercihtir. Bir Kur'an talebesiyiz hepimiz hayat boyu Allah'ın izniyle değil mi? O noktada bir şüphe yok. Ben Kur'an talebesi olmak istiyorum hocam diyen bir dinleyicimiz, bundan sonra Kur'an talebesi olmak istiyorum diyen bir adaya ne tavsiye edersiniz? Hemen bir iki tane şöyle pratik şunları yaparsan o kullara Allah'ın izniyle girersin diyebileceğiniz böyle birkaç şey alalım. O da sahur bereketi olsun tam yani.
Yani tabii yani burada Allah'ın kitabını güzel tertille, tecvidle yani Arapçasını diyelim ki onun bir farziyeti var aslında.
Evet. Çünkü Kur'an namazı lazım değil mi?
Namazı evet. lazım. Yani bir de ayet-i kerimede Allah bana Kur'an-ı Kerim okumayı emretti. Farz kıldıydı. Ayet-i kerimede var ayetim böyle. Hmm. Namazda da okunması farz olduğu için zaten işte böyle. Dolayısıyla yani ben Kur'an-ı Kerim'i anlayacağım, işte tefsirini okuyacağım falan gibi havalara girip de Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamını böyle huşu ile, tertille, edeple efendim okuma şeyini hiç ihmal etmeyelim. Yine evet. söyleyeceğim bu. O bizim hem ibadettir
evet.
hem de
evet.
Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında o bir basamaktır. O olmadan yani bu adamına uygun efendim Kur'an bilgisi, Kur'an ilmi elde etmek efendim mümkün olmaz. Hı. Bu yani o sayı.
Yani okumak önemli.
Tabii tabii okumak önemli. Onu hiç şey yapmıyorum. Çünkü bazen
kalbe de gıda merhaba.
Kalbe de gıda. Ve üstelik efendim bakarak. Bugün bir talebe bir hadis-i şerif okudu. Diyor ki efendim eftalü ümmeti kârivul Kur'an'ı nazara. Hadis-i şerif çok ezberlemiş. Yani sahip hadis-i şerif. Bana da okudu. Çok hoşuma gitti. Hmm. Ümmetimin diyor ki en faziletli siyahat, en faziletli bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in o ayetlerine, kelimelerine bakarak olmaktır.
Yani, güzel.
Ezber okumak güzel ama bakarak hocam ayrı bir şey falan var. Böyle. Buna ihtimam gösterelim. Sonra da okuyucunun şeyine göre. Okuyucunun efendim ilmi seviyesine göre tabi orada efendim şey varız. Bir tavsiyede bulunabiliriz. Yani biraz dini ilimlerle ilgili efendim bir temelimiz yoksa onun hemen bir meal okuma, hemen bir tefsir okuma şeyi çok da sıhhatli olmaz.
Olmaz. Evet.
Dolayısıyla yani temel dini bilgileri en azından efendim bununla ilgili yazılmış kitaplarda.
İlmihal okuması belki.
Tabii ki yani kesinlikle yani.
Siyer belki okuması.
Yani ilmihal okuması, siyer okuması, Efendimizin yine böyle güzel ahlakla, adaplarla hadisleri okuması, bir zemin hazırlaması lazım ki. O Kur'an-ı Kerim şöyle, yani Kur'an-ı Kerim adam meal okuyabilir, tefsir okuyabilir ama anladım sanır ama anlamaz.
Evet. Mesela hocamızın İman İslam İbadet kitabı var.
Kitabı onu
o
mesela.
O tür böyle başlangıç kitapları okunabilir.
O da olursa zaten orada yine efendim hep ayetlerle beslendiği için şeyler o konular.
Evet.
Yani bir zemin. Hatta mesela diyeyim ki bir peygamberler tarihi.
Evet.
Mesela bir meal okumadan, tefsir okumadan önce mesela yine üstadımızın ne bileyim silsilesi işte Kur'an ve Sünnet ışığında muhtasa bir tefsirdir. Hem de kıssalar olduğu için bizi hem Kur'an-ı Kerim anlamaya zemin hazırlıyor hem de bilgi de veriyor. Bir sürü ayet-i kerimeyle de okuma, öğrenme imkanı falan doğuyor. Böyle bir zemin oluştuktan sonra yani bir meal okumaktan ziyade de yine efendim yani Hakk'ın daveti olur işte yine benzeri tefsirlerden de o zaman okuyup istifade etmeye imkan doğabilir.
Evet. Ömer abiciğim Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yani size sohbete doyum olmaz. Hatta mesela Kur'an'da kıssalarla ilgili de mesela bir görüşürüz inşallah. Yine bir
tabii tabii çok güzel
başka
olur.
Programda
tabii çok.
Fırsatımız olursa konuşalım inşallah.
İnşallah.
Efendim Erkam'da sahur bereketinde bugün misafirimiz Profesör Doktor Ömer Çelik ağabeyimizdi. kendisini, hafızlığını, tefsirini, muhtasar tefsirini ve özellikle Kur'an'la ilgili en çok etkilendiği ayetleri sormuş olduk. Çok da istifade ettik. Allah razı olsun diyoruz efendim.
Cümlemizden inşallah teşekkür
ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
Müjde müminler size ihsan
Sahur bereketinde Aslı Saadet hasretiyle tekrar beraberiz efendim. Gecenin bu güzel vaktinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olarak bizim kıyamete kadar gelecek bütün müminlere şeref levhası olmuş ve bu manada da hepimize güzellikleriyle örnek olmuş aziz sahabe neslinden anekdotlar aktarıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün mescitte sahabeleriyle otururlarken şöyle kapıya doğru nazar etmişler ve birazdan içeriye cennetlik bir adam girecek buyurmuşlar. Çok geçmemiş, Ensar'dan sol elinde ayakkabıları, sakalından abdest suları damlayan bir adam girmiş içeriye. Efendimiz ya ertesi gün veya yakın bir zamanda, başka bir zaman yine aynı sözleri söylemiş. Kapıya nazar etmiş ve içeriye cennetlik birisi girecek buyurmuşlar. Bakmışlar yine aynı adam. Üçüncü defa aynı hadise tekerrür edince bu olayı kendisinin dikkatini çekmiş olan Abdullah İbni Amr İbni As Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 17 yaşından 24 yaşına kadar kendisinin yanında bulunmuş, her sözünü de yanında bulunan bir deftere kaydetmiş olan Abdullah, Mısır Fatihi Amr İbni As'ın mahdumu, bu adamı takip edip acaba kendisinin hayattayken böyle bir tebşiratla efendim kendilerinden farklı olarak böyle bir tebşirata sahip olmasının sebebini öğrenmek istemiş. Varmış yanına adamın ve babamla kavga ettim amca. 3 gün evime girmeyeceğim diye yemin ettim. Beni bu süre doluncaya kadar misafir edebilir misin? 3 gün boyunca o zatla kalmasının Allah Resulü'nün kendisine bu adam cennetliktir şeklindeki sözünü anlamak için kafi geleceğini düşünüyor Abdullah. Buradaki Abdullah'ın merakının ne kadar ulvi bir merak olduğunu, belki hepimizde de aynı kaygının, aynı derdin, aynı merakın efendim filizlenmesi gerektiğini not edelim. O kaygı, o merak ne olacak da biz bu dünyadan Allah'ın razı olduğu bir kul olarak, cennetlik bir kul olarak ayrılacağız. Ya da ayet-i kerimenin ifadesiyle وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ne yapıp edip ancak Müslümanlar olarak ölün şeklindeki o efendim emre ittiba edeceğiz. Adam kabul etmiş. Abdullah bundan sonrasını şöyle anlatıyor kıymetli dinleyenler. Ensardan o zatla evinde 3 gece kaldım. Hiç bizden fazla bir amelini görmedim. Sadece yatağında bir yandan bir yana dönerken zikreder, tekbir getirirdi. İnsan hakikaten buna kendisini hazırlayabilirse böyle bir şeyi uykusunda da yapabilir. Sağından soluna dönerken insan tesbihat getirse, zikir getirse, tekbir getirse bunu muhtemelen uykusunda da yapacaktır. 3 gün sonunda biraz gördüklerimi azımsadım ve o zata dedim ki ey Allah'ın kulu, babamla aramda herhangi bir dargınlık olmamıştı. Ben sadece senin nasıl bir amelin olduğunu anlamak istiyordum. Ama gördüm ki sende fazla bir şey yoktur. Adam tebessüm etmiş kıymetli dinleyenlerimiz. Evet evladım, amelin bende gördüklerindir. Bundan fazla da bir şey yoktur. Abdullah biraz da tahassürle, yani işte aradığını bulamamanın getirmiş olduğu bir tür hüzünle oradan ayrılırken biraz uzaklaşmış, arkasından adamın seslendiğini işitmiş ve böyle bir heyecanla dönmüş. Adam demiş ki evladım, evet amelim bende gördüklerindir. Ancak bende bir şey daha vardır. Benim kalbimde herhangi bir Müslümana karşı asla kötü bir niyet ve haset bulunmaz. Aslında bu tam da cennet formülüdür kıymetli dinleyicilerimiz. Abdullah'ın cennet formülü olarak duydukları, kendisinin Efendimizin niye bu zata daha hayattayken cennet müjdesi verdiğini izah eder niteliktedir. Buradan çıkartılabilecek ilk dersi aslında arada ifade etmiştim. Hepimiz Abdullah gibi hakikate aşık olmalıyız. Cenneti istemeliyiz. Vallahu yed'u ilâ dâris selâm şeklindeki Rabbimizin o emniyet evine, emniyet yurduna, hiçbir korkunun ve hüznün olmadığı muhteşem saadet yurduna böyle bir iştiyak içerisinde olmalıyız. Ve en önemlisi, bu hayattayken bunu nasıl başarabileceğimizin derdi, bütün dertlerimizin üzerinde ana dert olarak konuşlanmalı. Aslında böyle bir merak ve ilginin bizatihi cennet müjdecisi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü insan Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle ne isterse odur. Böyle birisi, böyle bir iştiyak sahibi birisine her türlü hayrın verildiğini de düşünebiliriz. Çünkü o kendisine yakışan ve yaraşan hayrı her türlü hayrın içerisinden çıkarıp bulacak bir adanmışlık ve kararlılığa sahip olacaktır. Buna psikologlar algıda seçicilik diyorlar. Siz eğer cennet derdi ve arzusunu bütün dertlerinizin üstüne koymuşsanız, her konuya, her insana ve her oluşa tam da bu noktayı zaviyeden bakacak ve onu arayacaksınız. Tıpkı insanın gözlük arayıp da gözlük ihtiyacı içine düştüğü zaman mahallesinde 2-3 tane gözlükçünün olduğunu fark etmesi gibi. Abdullah bu anlamda bu iştiyakıyla bize gerçekten çok güzel bir ders veriyor. Ama esas belki alınması gereken ders, kalbin hiçbir Müslümana karşı asla bir kötü niyet ve haset beslememesi meselesi. Hani bir hak dostunun ifadesiyle, eğer odur ki alsın eline kalbini ve desin ki insanlar bakın, burada size dair en ufak bir kötülük, en ufak bir kin yoktur. Ben hepinizi severim. Böyle bir ufkun gerçekten ne kadar güç, erişilmesi zor bir ufuk olduğu açıktır. Ama tam da Rabbimiz bizden kalbi selim dediğimiz o ufku istemiyor mu? Malın ve evladın fayda vermediği günde bize lazım olacak kalbi selimdir. Kalbi selim arı duru kalptir. Yani içerisinde hiçbir gılluguş olmayan, samimi, saf, berrak, su gibi böyle bir kalbe sahip olabilmek, cennete iştiyakı olan herkesin bu dünyada yapması gereken bir numaralı efendim iş olmalıdır. Kalbin böyle bir iklime sahip olması, böyle bir kalbi dert eden salih ve sadıkların civarında onlarla beraber aynı gayeye, aynı ülküye, aynı hedefe kilitlenmesiyle mümkündür. Rabbimiz bu manada hepimizi cennet iştiyakı içerisinde olan ve bu manada da arı duru o selim kalbe ulaşmak için gayret eden, bu gayretini de niyete salih ve sadıklarla beraber olmak şeklinde efendim döken kullarından eylesin. Efendim sahur bereketi Erkam'da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir dua ile nihayete erecek. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen Müslim'de, Buhari'de ve Tirmizi'de yer alan hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur, ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdürler. Efendim Erkam'da sahur bereketinin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı oruçlar diliyoruz. Gününüz bereketli olsun. Bir sonraki sahur bereketinde tekrar buluşabilmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Müzik
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.